Ayrım 10.
Bu ailelerin ergenlik ve gençlik yaşına gelmiş olan ikinci kuşak üyeleri birçok bakımlardan kimlik karmaşası içindedirler. Bunlar o yabancı ülkelerde büyümüşler ve Türkiye'yi hemen hiç tanımamaktadırlar. Oysa ne olduğunu tam anlamıyla bilemedikleri bir milli kimlik altında yaşamakta, ailelerince o kimliğe ve geleneklerine uygun yaşamaları istenmektedir. Ne var ki bu içinde doğup büyüdükleri, okuluna gittikleri, her an yüz yüze oldukları gerçek sosyal çevrenin çok daha gerçek, canlı ve çoğu zamanda daha çekici gelen kimlik örneklerine ters düşmektedir. Bu durumda pek çok gençte sıkıntıya, bunalıma yol açmakta, kimi asosyal davranışlara sürüklenerek tepki verirken, kimi de abartılmış bir geleneksel rolü benimsemeye gitmektedir. Yabancı ülkelerde yetişmiş kızlar Türkiye'ye döndüklerinde, Türkiye'de evlilik yaptıklarında ya da Türkiye'de yetişmiş kişilerle evlendiklerinde çoğunlukla zor bir uyum dönemi yaşamakta, özellikle evlilik işlerinde karşılıklı davranış beklentileri ve alışkanlıkları farklılığı nedeniyle bir takım sorunlarla yüz yüze gelmektedirler. Cinsellik ideolojisi dün ve bugün. Profesör Doktor Şahika Yüksel. İnsan yaşamının cinsiyet, gender ve cinsellik, seks çerçevesinde örgütlendiğini söylemek biraz abartma ile geçerli kabul edilebilir. Çocuk doğduğunda yüzünden önce merakla cinsel organlarına bakılır ve gözlenen organlarına göre taraflardan birine sokulur. Bu ayrım onun gelecekteki yaşamının erotik arzu, uyanma yollarının uygun cinsel davranış ve tutumlarına ilişkin bir dizi kehaneti de içerir. Cinselliğin değişken ve çok yüzlü olduğu, yani farklılığı ve çeşitliliği de yok sayılır. Oysa tüm toplumlarda herkes için değişmeyen, mutlak ve evrensel tek bir erotik arzu ve cinsel uyarıcı yoktur. Bu arada en yaygın yakınlık biçimi iki cins arasında olan ve ayrıca üreme potansiyeline de sahip olan heteroseksüel ilişki, diğer arzu ve uyarılmalara göre üstün bir konuma geçer ve onları ezme gücü legalize olur. Gerek sözde özel mahrem cinsel uygulama, gerek cinsiyete uygun davranışlara ilişkin kanun ve yönetmelikler toplumsal uygunluk açısından hazırdır. Sağlıklı bir çocuk, cinsiyetine, yaşına göre belirli adımlar atarak olgun bir erişkin ve örnek bir yurttaş olacaktır. Bu kurallar her devirde ve her kültürde farklılıklar barındırsa bile kabul edilenler ve yasak olanlar olarak ayrılır. Zamanın ve o toplumun özelliklerine bağlı olarak içeriği değişen tabular dayanaklarını değişen kaynaklardan alır. Eskiden tanrılardan alınan güç günümüzde tıp, biyoloji, psikoloji ve diğer ilgi bilim alanlarına kayabilir. Bu alanlardaki veriler hazır ön kabullere, cinsiyetçiliğe uygun olarak bebeğin cinsiyetine uygun tarifeler adına ana baba ve diğer ilgililer için hazır reçeteler olarak sunulur. Bu yazıda kadın erkek seks rollerini cinsel arzu ve cinsel doyumla ilişkisi açısından tartışmak istemiyorum. Bunun bir uzantısı olarak cinsel farklılıklara, cinsel zorlamalara ve bugün moda olan cinsel sorunların tedavisine değineceğim. Ayrıca evlilik içinde kadına tecavüz, aile içinde çocukların cinsel kullanımı gibi somut örnekleri değerlendirerek ancak 5-10 yıldır telaffuz edilen aile içi cinsellik, güç, sosyal kontrol ilişkisini tartışacağım. Cinsellik nedir? Cinsellik deyince ilk akla gelen kadın ile erkeğin cinsel organlarının buluşmasıyla sınırlı değil. Cinsel eylem salt biyolojik bir dürtü değildir. Tasarlanabilir, ertelenebilir, terbiye edilebilir. Kısaca seçimli olarak yaşanabilir bir olgudur. Cinsellik kişinin içinde bulunduğu kültürel, sosyal, psikolojik bağlantılar içinde çok kez bir başka kişiyle uygulanır. Dokunma salt bir deyi olmadığı gibi doyumlu bir cinsel ilişki de teknik bir sorun değildir. Cinsel yakınlık sırasında beden aracılığıyla fizik ve sosyal ilişki kurulur. Kişinin sosyal, bireysel, cinsel önceliklerinin, konumunun ve çok kerede karşı karşıya bulunduğu baskıların ve bunları üreten kişi ve kurumlarla ilişkilerinin bir parçasıdır. Dolayısıyla cinsellik ve duygusal yaşam, İnsan yaşamının bütünlüğü içinde birbirinden çok farklı biçimlerle adlandırılabilir ve yaşanabilir. Dahası kişiden kişiye farklılıklar olabildiği gibi, aynı insanın yaşamının farklı devrelerinde değişen ifadelere bürünebilir. Cinselliğin ifadesinde farklılıkları kabullendiğimizde, onu tek bir amaç veya durumla sınırlamalıyız. Cinselliği anlamakta bilgiler son 40 yılda büyük bir birikim getirmiştir. 50'li yıllara kadar psikanalitik öğreti egemendi. Freud'un bakış açısının özünde değişen vurgularla kendi başının çaresine bakamayan, bağımlı, edilgen kız çocuğunda hazzın kaynağının klitoris olduğu yazar. Kızların sağlıklı ve normal erişkin yaşamında klitoris görevini tamamlar ve emekliye ayrılır. Artık olgunlaşan cinsel haz vajinaya taşınmalıdır. Ancak ne kadar gelişirse gelişsin, cinsel uzvu olmayan kadının kaderi bellidir. Erkeğe yetişmeye çalışacak ama eksikliği nedeniyle arayı kapatması mümkün olmayacaktır. Kinsey ve Hyde raporları, Masters ve Johnson'ın insanda cinsel yanıtın fizyolojisini aydınlatan çalışmaları, cinsel işlevin aksama nedenlerini, belirtilerini ve çözüm yollarını geliştirmede dönüm noktaları olmuştur. Bu klinik ve laboratuvar çalışmalar ve onları izleyenler, yanıt bekleyen birçok soruya da yol açmıştır. Bugün bilebildiklerimizi toparlarsak, kadınlar için klitoral, vajinal farklı orgazmlar yok. Psişik, merkezi, çevresel ve tek orgazm vardır. Klasik erkek üste, vajinal giriş kadını uyarmada pek yeterli değil. Orgazmın oluşabilmesi için gerekli uyaran, kadından kadına ve aynı kadında ortama göre değişiklik gösterir. Kadın beden yapısı, ara vermeden bir orgazmdan sonra bir ikinciye olanak veren bir potansiyele sahiptir. Kadın cinselliğine bakış açısı, klinik, fizyolojik çalışmaların yanı sıra, asıl kadınların kendi çabaları ve kadın hareketleri ve feminizm içinde dönüşüm göstermiştir. Kadın bakış açısı, biraz önce sayılan verileri ve kişinin yaşamındaki gerçekler, yaptıkları ve yaşadıkları arasında bağlantı kurar. Bu bağlantılarda kadınların tek tek deneyimleri, yani özel olanların ortaklığı ortaya konur. Kişisel olan politiktir. Bireysel eksiklikler, başarısızlıklar, güvensizlikler olarak adlandırılanların kişisel değil, ortak kadınlık konumundan kaynaklandığı ve aynı tür ilişkilerin ve onların zorluklarının ürünleri olduğu anlayışından yola çıkılır. Bu değerlendirmenin vazgeçilmez ön koşulu ise eski cinsel kalıpları kırıp yenilerini yerleştirebilmek amacıyla tek tek kadınların yaşadıkları düşünce, duygu ve durumların didiklenmesidir. Birbirleriyle dertleşen kadınlar, cinsel veya kişisel sorunlarla tıbbi psikolojik yardım arayan kadınlar, bunları adını koymadan dile getiriyorlar. Bilinç yükseltme grupları ise kadınların yeni bir politika ve onun stratejilerini geliştirmekte, geleneksel olarak kabul edilen ve kadınların doldurmaları beklenen uyum, bakış açısını tartışma zemini sağlamıştır. Bu gelişmeler yukarıda saydığımız örneklerden aile içi cinsellik, güç, sosyal kontrola, evlilik içi çocukların cinsel istismarı, nikahlı karının ırzına geçmeye kaymıştır. Daha yeni gelişmelere gebe olan tartışmalar kendi içinde çelişkilerle sürmektedir. Kadınlık ve erkeklik cinsiyet rolleri. İki cins hayata, birbirlerine ve cinselliğe ayrı ayrı hazırlanır. Çocuklar ayrı iki dünya içinde farklı normlara ve kalıp yargılara göre büyütülür. Kadınlık ve erkeklikle ilgili çelişkileri tartışmak için aynı çatılar altında yolların ayrılış sürecine bakalım. Cinslerden biri, erkek olan taraf, amaca, başarmaya, duygusal yönden açık vermemeye yönelik eğitilirken, kadınların kurgusu, onlar tek başına bir şey başaramayacağına göre, olayın sürecine yönelik olmalıdır. İyi bir genç kızın romantik duygularla boyanmış ve fizik yakınlığa yabancı hayalleri vardır. Gerçekleşmesi pek olanaklı olmayan beklentileri idealize edilir. Cinselliğinden, bedeninden ve arzularından uzak tutularak, onlar bastırılarak büyütülür kadın. Sonra beyaz atlı prens gelip ondan adını alıp kendininkine eklendiğinde, yani evlendiğinde ve meşru yoldan sevişmesi gerektiğinde gafil avlanır. Bu arada kimliğini de kaptıracağından habersizdir. Erkeğin sosyalleşme sürecinde Litevska, birinci nesnelleştirme, kadını bireysel olmayan bir kategoriye koyma ve genelleştirme, ikinci fiksasyon, kadının bedeninin belirli parçalarında odaklanma, üç fethetme, kadını bir şeye indirgeyip kadının isteği olsun olmasın egemen olarak kurulan, paylaşmaya dayanmayan ilişkiler olarak üç temel özellik kazandığını belirtir. Kadının tersine otoerotik deneyimi, yani mastürbasyona, beden tanımaya cevaz vardır. Ancak cinsel organ her istendiğinde kendini gösterme başarısını kanıtlama sorumluluğu taşır. Kadına her yaklaştığında cinselliğini başarma zorunluluğu var. Bu başarının heyecanı ve sorumluluğun bedeli iki tarafı keskin bir kılıç olup, kendilerinin ve eşlerinin duygularına kör kalmalarına neden olacaktır. Rahatsızlıklarının, eksikliklerinin adını koymakta, arzularını ve ihtiyaçlarını tanımakta ve çare aramakta çocuk gibi yetersiz olacaklardır. Tersine ilk öğrendikleri gibi tekrar tekrar başarılarını kanıtlamayı boş yere deneyip duracaklardır. Cinsel edilgin erkek, kendini duygularını ifade etmeyen, inexpressive erkek, erkeklik imgesine uygun olup toplumsal onayı hak eder. Leonard Shine'ın dediği gibi, cinsiyet rol farklılığında erkeklerin sahip oldukları avantajlı konumları onların zararına da işlemektedir. Örneğin, kendileriyle bütünleşemezler, kendiliğinden duygusal açık olamazlar, sevgilerini, duygularını başarı durumuna dönüştürmek zorundalar, kadınlarla sosyalleşemezler, eşit olmamak, ayrı olmak gibi, çocuklarıyla yakınlaşamazlar. İstemeseler bile erkeklik durumuna ve rolüne uymak için kadınlar ve çocuklar üzerinde otorite kurmak zorundadırlar. Aslında erkekler kadınlar kadar bağımlı ve kırılgan ama sosyal kimlikleri bunu kendilerine açık etmeyi yasaklar. Kısaca korumalı sosyalleşmeleri onları cinsellikte teknik uygulamalarla takıntılı bir biçimde ilgilenmeye yöneltecek, kendi cinselliklerine yabancılaştıracaktır. Bilinen bir durum. Seni özledim de geldim değil, bana ihtiyacın vardır, bensiz ayrılık acısı çekiyorsundur. Kadınların geleneksel sosyalleşme sürecinde çocukluk ve ergenlikte cinsel deneyime yer yoktur. Bedenin tanınması özendirilmez, edilgin, otonomiden yoksundur. Aslında yıllarca cinselliğinden uzak tutulan, sonra da ansızın meşru bir ilişkiye giren kadının cinsel yönden açık bir hale dönüşmesi, şaşırtıcı ve gerçekçi olmayan bir beklenti olacaktır. Eysenk'in düşüncesini paylaşmamak zor. Cinsel yönden etkin, kendi isteğini ifade eden bir kadın, bu özelliklerini ancak kadınsı özelliklerinden uzaklaşmak pahasına yaşayabilir. Üzerinde fırtınalar koparılan cinsel kimlik nedir? Kimlik, identity, kişisel ve sosyal olmak üzere iki parçalıdır. Sosyal kimlik, kişinin kendi dışında toplumdaki yeri, özellikleri ve ondan doldurulması gereken bir roldür. Kişisel olarak ise kişinin iç ruhsal süreçlerini barındırır. İki parça birbiriyle sıkı bir etkileşim içinde bir bütündür ve ancak kavramsal olarak ayrılabilir. İki kısım birbirini karşılıklı desteklediğinde kişinin kendi kapasitesini değerlendirebileceği ve dünya içinde yaşarken kendi kapasitesini randımanlı kullanıp gereken durumlarda uygun başa çıkma yollarını sağlayabileceği ileri sürülür. Cinsel kimlik ise bireysel ve toplumsal kimliğin sadece bir parçasıdır. Cinsel kimlik, gender identity, kişinin kendinin ait olduğu cinsel bilme hissidir. Ben bir kadınım, ben bir erkeğim. Cinsel kimliğin dışa ifadesi cinsiyet rolü aracılığı ile olur. Bu ise kişinin hangi cinsle özdeşleştiğine ilişkin öznel bir olgudur. Dolayısıyla cinsellikle ilgili bazı özellikler, biyolojik yatkınlıklar, genital organlar, kromozomlar, genetik özellik, hormonlar doğumla kazanılır. Bir bölümü ise cinsiyet rolü, cinsel arzu uyandıranlar zamanla kazanılır. Bu öğrenim sürecinde erken ve sıkı etkileşimlerin yeri ağırlıklıdır. İlk yıllar ve aile ve sonradan değişime dirençlidir. Bancroft'un bilişsel tutarlılık ilkeleriyle ifade edilen cinsel davranışın işlevsel yönleri modelinde 3 temel kısım vardır. Olduğum gibi ben, olmak istediğim gibi sen, başkalarının gerçek gördüğü ben. İyi, bütünleşmiş, ideal bir kişilikte 3 ayrı kısım birbiriyle yakından bağlıdır. Ve kişinin ne olduğu, başkalarının onu nasıl gördüğü, kendinin nasıl gördüğü birbiriyle çelişkili olmayacaktır. Tersine kişinin olduğu ve başkalarına göstermeyi umduğu farklılaştıkça salt cinsel kimliği değil tüm kimliği tehdit altına girecektir. Cinsel kimlik ve cinsel rol ayrı kavramlardır. İkisi her zaman toplumsal olarak beklendiği ve onay görebileceği biçimden düşmez. O zaman toplumsal onay adına cinsel istek saklanabilir. Olduğundan farklı kılıflarla sunulabilir. Ama yok edilemez. Egemen cinsiyetçi anlayışa uymayan kadın, erkek, eşcinsel arzuların uyumsuzluğu onu taşıyan açısından değil, toplumsal bir çelişkidir. Bizden beklenen arzuyu hizaya sokmaktır. Arzularımızın getireceği talepler kişisel ve politiktir. Kadınlık, erkeklik, eşcinsellik kimliklerimizin farklı ifade yollarından feragat, toplumun statükosunun korunması demektir. Kişilerin öz arzularına ve kendilerine yabancı ve uyumsuz kalmasının anlamı nedir? 3 yol var. Arzu ve doyumsuzlukları yok sayma ve uygun olan kalıba kendini yerleştirmeye çabalama. Uygunluk sağlanamazsa kendinin eksiği, hastalığı olduğuna inanma. Arzu ve doyumsuzluklarını kabullenme, onları gizli saklı yaşama. Cinsel arzumuzu ifade etmek, yaşamak politiktir. Cinsel arzu ve tercihler, üstünü kapamak, tövbe etmekle bitmez. Arzusu kişiye rağmen için için sürebilir. Kısaca o toplumsal yaşamdaki idealler, cinselliğin yönelimini belirlemeye yetmez. Onu reddetmek, kendi kimliğimizi reddetmek anlamına gelir. Kişiyi kendi içinde tutarsızlığa mahkum eder. Toplumsal önerilere ve ideallere karşı kendi cinsel tercihlerimizin, arzumuzun ileri sürülmesi, bireysel olmaktan çok toplumsal bir boyut kazanır. Birçok kadın veya eşcinsel, cinsel arzularını toplumdan gizliyorsa, tersine bazılarının arzularının varlığını kabulü, gizlenmemesi ve onu savunması bireyselden çok politik bir adım olacaktır. Diğer yandan toplum adına kendi arzularımızdan feragat ettiğimizde, onu tek yaşamayı kabullendiğimizde bunun toplumun hayrına olacağı nereden biliniyor? Ve seçilen tek tip yaşamın en uygununun kararını kim verecektir? Kendi kimliğiyle tutarlı bir cinselliği savunmak bu nedenle bireysel boyuttan fazlasına sahiptir. Her insan toplumsal yaşantıya uymayan cinsel veya başka davranışını her şeye rağmen sergileyebilir mi? Hayır, farklı tutumlar benimsenebilir. 1. Arzusunu tanımayı reddetmek, görmezden gelmek, boşuna kendini toplumun önerdiği ölçülere uydurmaya çalışmak. 2. Arzusunun bedelini ödememek amacıyla gizli saklı yaşamak. 3. Açıkça yaşamak, her yolun kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Kişi kendisine bunlardan hangisinin uygun olduğunu tartıp biçip birini seçmek zorundadır. Konumuz eşcinsellik değil ama cinsel kimliği tartışırken eşcinsellikle ilgili bir hususun altını çizmek isterim. Eşcinsellik bir hastalık değildir. 70'li yıllarda resmen psikiyatri sınıflandırmalarında bir hastalık olarak sınırlandırılmaktan kendini kurtarabilmiştir. Ayrıca eşcinseller heteroseksüeller gibi kendi içinde farklılıklar gösteren insanlardır. Tüm toplumsal sınıflarda ve mesleki gruplarında bulunabilirler. Özel garabetleri, ruhsal eğilimleri ve hastalıkları yoktur. Bell ve Wiseman'ın erkek eşcinseller arasında yaptığı çalışmada, grubun yarısı geleneksel partilere oy verip kiliseye giden, eşleri ve çocukları ile yaşayan erkeklerdi. Eşcinsellik resmen bir hastalık olarak kabul edilmese bile gayri resmi olarak aşağılanıp dışlanmakta ve hastalık olarak sunulmaya çalışılmakta olması cinsiyetçiliğin ve heteroseksizmin göstergeleridir. Cinsel tedaviler. Farklı cinselliklere yönelenleri ve uygun düşmeyen cinsel arzuları yola getirmek için bazı yöntemler var. Bu olayın tıbbileştirilmesi ve bir hastalık gibi görülerek toplumdaki var olan cinsiyetçi iş bölümüne sürdürülmesinde, tıbbın ve psikolojinin kullanılması, cinsel tedavilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu amaçla çeşitli cinsel tedavi ve danışmanlık merkezleri açıldı. Bunların adı çok geri evlilik danışmanlığı oluyor. Fakat bu da tehlikeli bir şey olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki cinsel zorluğu olan, problemi olan birinin bunu değiştirmek için mutlaka tartışması, çare bulabileceği bir yere başvurması onun hakkıdır. Ancak bu hakkını savunurken kendisine bir haksızlık yapılmamasına da özen göstermesi gerekiyor. Çünkü bu saydığım kurumlar bu toplumun bir parçası. O toplumun değerlerini, o toplumun istediği gibi legalize etmekle görevli. Dolayısıyla bu tür bir yaklaşıma girdiğimiz zaman şunları gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir kere farklı cinsellikleri hastalık diye tanımlayan bir yere veya kişiye başvurmamalı. Ayrıca ilişkilerin kendisinin sürekliliği temel amaç olarak değil de kişilerin o ilişkiler içinde ya da dışında ne gibi alternatiflerde nasıl daha rahat olabilecekleri tartışılmalı. Onun için de mutlaka evlilik içinde tecavüz, karısına tecavüz, küçük kızın babası tarafından cinsel kullanıma sunulabildiği olgusunu akılda tutan ve sosyal denetim adına bunların gizli kalmasına göz yummayan yer veya kişilere başvurulması önemli. Bu konudaki kaygının bir delilini söylemek istiyorum. Erkek cinsel organında sertleşme olmayınca uygulanan bir yöntem var. Organa bir iğne yapılıyor. Ve bu yöntem önemli bir tanı aracı olabiliyor. Çünkü hastalığın gerekçesi anlaşılıyor ve ona göre bir yaklaşım benimsenebiliyor. Gelin görün ki bu tanı yöntemi Türkiye'de bir tedavi yöntemi olarak uygulanıyor. Türkiye'deki urologlar bu yöntemi çok benimsedi. Ama gelişmiş kapitalist ülkelerde de uygulanmıyor değil. Adam doktora gidiyor, iğneyi yaptırıyor, sonra eve koşup karısına hadi yat diyor. Oysa cinselliğin paylaşılan ve karşılıklı tarafların arzusuna göre birlikte karar verilen bir zevk olduğunu söylemiştik. Halbuki burada her şey iğneyi yaptırma zamanına ve iğnenin sertleşmeyi sürdürme süresine bağlı. Bu ilacın bir yan etkisi de var. Bazen ereksiyon saatlerce sürebiliyor ve kadın da saatlerce ilişkiyi sürdürmek zorunda kalabiliyor. Ankara'da bir grup erkek doktor arkadaş cesur bir çalışma yapmış. Erkek doktorların cinsel yaşamlarını incelemişler. Grubun önemli bir bölümü ilk cinsel ilişkisini ücretli ilişki olarak kurmuş. Yine önemli bir bölümün evlilik dışı ilişkisi var veya olmasını istiyor. %85'i bunun mutlaka eşlerinden gizli olmasını istiyorlar ve özen gösteriyorlar. Bu erkek doktorlar cinsel bakımdan belli sorunları olan kadın ve erkekleri yönlendirmede etken olacak kişiler olmaları bakımından kendi tutumları çok önemli.